Ayrım 33, sayfa 443. Bu haince saçmalığı benim yazdığım bilinse diye düşündü Rebecca, ömrümün sonuna kadar Londra Kulesi'ne kapatılırdım. Kafasını kağıttan kaldırmadı ama omdurmanda başka birinin İngilizce okuyamayacağından emin olduğu için mektubun altına kendi cümlesini de ekledi. Bu mektup büyük baskılar altında General Gordon'la birlikte dervişler tarafından öldürülen İngiliz konsolosu David Benbrook'un kızı Rebecca Benbrook tarafından yazılmıştır. Tanrı kraliçeyi korusun. Sadece kendini mazur göstermek için değil, içinde bulunduğu belayı özgür dünyaya duyurabilmek için de bu riski almaya değerdi. Mektubu kurutmak için kum döktü ve gözlerini yerden kaldırmadan Mehdi'ye uzattı. ''Kutsal kişi, arzunuz bu muydu?'' diye fısıldadı boynu bükük bir tavırla. Adam kağıdı aldı. Rebecca da göz ucuyla onun kağıda göz gezdirişini izliyordu. Onun Latin harflerini Arapça gibi okumaya çalıştığını anlayınca rahatladı. Yazdıklarını asla çözemezdi. Onun bunu asla itiraf etmeyeceğinden ve mektubu başkasına çevirttirmeye kalkışmayacağından da emindi. ''Evet, istediğim gibi olmuş.'' Başını sallayınca Rebecca rahatlayarak içini çekmemek için kendini zor tuttu. Mehdi kağıdı Halife Abdullahi'ye uzattı. ''Bu mektubu mühürle ve Kahire'deki Hidive ulaşmasını sağla. O da doğruca karım olacak şu kraliçeye gönderecek.'' Eliyle gidin der gibi bir hareket yaptı. ''Artık çekilebilirsiniz, ben biraz bu kadınla oyalanmak istiyorum.'' Kalkıp önünde secde ettiler ve geri geri merdivenlere yürüdüler. Rebecca içinde yükselen keskin korkuyla kendini Allah'ın peygamberiyle baş başa buluvermişti. Ellerinin titrediği belli olmasın diye yumruk yapmıştı. Yaklaş diye emretti ve Rebecca oturduğu yerden kalkıp önünde diz çöktü. Saçlarını okşayan erkeğin hareketleri umulmayacak kadar nazikti. ''Sen bir albino musun?'' diye sordu. ''Yoksa senin ülkende böyle sarı saçlı ve bulutsuz gökyüzü gibi mavi gözlü başka kadınlar da var mı?''
''Ülkemde benim gibi çok kişi var. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa çok özür dilerim.''
''Hoşuma gidiyor.'' Önünde yerde otururken gözleri adamın bel hizasına geliyordu. Cübbesinin parlak beyaz kumaşı altından erkeğin bedeninin uyandığını gördü. Olağanüstü irilikteki erkeklik organı, Rebecca'nın hala akıl almaz bulunduğu bir şekilde kabarmaya başlamıştı. Kendi başına ayrı bir canlıymış gibi hareket ediyordu. Erkeklik organı uyanıyor diye düşündü Rebecca. Kendini tutmasa Allah'ın peygamberinin de tıpkı öteki erkekler gibi bacaklarının arasında bir organ taşımasının tuhaflığı yüzünden kıkır kıkır gülecekti. Bir gülme krizine yakalanacağından korkarak kendisine hakim oldu. ''Teninden lambanın ışığını görebiliyorum.'' Mehdi kulak memesini parmaklarının arasına alıp ışığa doğru tutmuş, hayranlıkla pembe pembe parlayışına bakıyordu. Rebecca'nın utançtan yüzü kızardı ve adam bu değişimi hemen fark etti. ''Tıpkı minik bir bukalemon gibisin. Ruh haline göre derin renk değiştiriyor. İlginç ama baştan çıkarıcı bir durum.'' Bu kez kulak memesini dişledi. Rebecca'nın soluğunu tutmasına yetecek kadar sert ama derisini yırtmayacak veya kanatmayacak kadar yumuşak geçirmişti dişlerini. Sonra annesinin memesini hemen bir bebek gibi emmeye başladı. Rebecca vücudunun vereceği tepkilere hazır değildi. İstemediği halde göğüs uçlarının elbisesinin altında sertleştiğini hissetti. Ah, erkek onun bu istemsiz tepkisini görmüş gülümsüyordu. Tüm kadınlar farklıdır ama bir anlamda da hepsi aynı. Kızın göğüslerinden birini avuçladı ve sertleşen göğüs ucunu sıktı. Rebecca yine soludu. Adam doğrulup elbisesinin önündeki düğmeleri açtı. Acelesi yokmuş gibiydi. Asabi bir kısrakla uğraşan becerikli bir seyis gibi Rebecca'yı ürkütmemeye dikkat ediyor, şefkatle hareket ediyordu. Rebecca onun aşk sanatında oldukça usta olduğunu fark etti. Eh, ne de olsa yüzlerce cariyeyle antrenman yapıyordu. Onun uzmanlığı karşısında kendini tutmaya ve soğuk durmaya çalıştı. Ama elbisesinin açılan düğmeleri arasından bir göğsünü dışarı çıkarıp kulak memesine yaptığı gibi ısırınca aniden dudaklarından bir inleme yükseldi. Çözülmeye başladığını hissediyordu. Uzaklaşmaya çalıştı ama erkek dişlerindeki baskıyı hafifçe arttırdı. Aldığı haz yapılan şeyin günah olduğuna dair inancı ve suçluluk duygusu yüzünden iyice artıyordu. kısa hayatında günahın da masumiyet kadar çekiciliği olduğunu öğrenmişti. Bunun olmasını istemiyorum diye düşündü ama elinden bir şey gelmiyor. Adamın ağzı göğsünü keşfeder gibiydi. Dudakları masaj yapıp mıncıklıyor, dili teninin üstünde kayarak geziliyordu. Islandığını hissetti ve utanç duygusu kayboldu. Garip bir sabırsızlıkla istek duymaya başlamıştı. Bir şeyler daha olsun istiyordu ama istediği şeyin ne olduğundan emin değildi. "Kalk," dedi adam ve bir an Rebecca ne dediğini kavrayamadı. "Kalk," diye daha kesin bir şekilde emrini tekrarladı Mehdi. Rebecca yavaşça ayağa kalktı. Elbisesinin önü açık ve bir göğsü dışarıdaydı hala. Adam gülümseyerek seyrediyordu. Tebessümü tatlı ve neredeyse azizlere yakışır bir tebessümdü. "Soyun," diye emretti bu kez. Rebecca duraklayınca adamın tebessümü silindi. "Sana ne söylüyorsam hemen yap," dedi. Rebecca omuzlarından kaydırınca elbise beline kadar indi. Mehdi gözleriyle tenini okşarcasına bakıyordu. Göğüs uçlarının etrafındaki halelerde minik kabartılar vardı. Erkek sağ elinin işaret parmağını onların üstünden geçirdi okşarcasına. Rebecca'nın dizleri çözülecekmiş gibiydi. Bunun başına geleceğini bildiği halde utancının güçlü bir şekilde geri döndüğünü fark etti. O bir İngiliz kadınıydı ve Hristiyandı. Erkek ise Arap ve Müslüman. Böyle bir ilişki bütün öğrendiklerine ve inançlarına aykırıydı. "Soyun," diye tekrarladı adam. İkilemiyle baş edemeden öyle dururken kısa süre önce babasının günlüğünde okuduklarını hatırladı. Bu ülkenin vahşi ve pagan olduğunu hiç unutmamak gerekir. Bu insanları kendi ülkemizde uyguladığımız standartlarla değerlendirmemeliyiz. İngiltere'de garip karşılanacak ve hatta suç sayılacak davranışlar burada olağan ve normal sayılıyor. Bunu hiç unutmamamız ve daima hesaba katmamız gerekiyor. Babam sanki bana yazmış bunları diye düşündü. Vakur bir tavırla başını kaldırdı. Bu ipeğin altındakileri hiçbir erkek görmedi. Sonra elbisesinin altında kabaran edep yerlerine dokundu. Ama üstümdekileri siz çıkarırsanız, bileceğim ki bunlar Allah'ın elleri olacak. Bir erkeğin elleri değil, o zaman dünyalar benim olacak. Bilmeden en uygun yanıtı bulup çıkarmıştı. Sorumluluğu ona yıkmıştı. Kendini onun gücüne teslim etmişti ve onun bu yaklaşımından aşırı derecede hoşlandığını görüyordu. Adam uzandı ve elbiseyi kalçalarından sıyırdı. Elbise ayak bileklerine inerken Rebecca iki avucuyla Venüs tepesini örtmüştü. Mehdi bu son iffet gösterisine de itiraz etmedi. Saf bir bakireden beklediği buydu zaten. Ama yumuşak bir sesle "dön," dedi. Rebecca yavaşça döndü ve adamın parmaklarının kalçalarının birleşme yerindeki kıvrımı izleyerek aşağı doğru indiğini hissetti. "Çok yumuşak, çok beyaz ama dokununca sabahın ilk ışıklarıyla boyanan bir bulut gibi pembeleşiyor." Parmaklarının idaresiyle Rebecca'nın neredeyse alnı dizlerine değecek şekilde öne eğilmesini sağladı. Rebecca bacaklarının arkasında onun nefesini hissedince yüzünü yaklaştırıp yakından baktığını anladı. Parmaklar yine bastırdı ve bu kez bacaklarını açmasını istedi. Erkeğin bakışlarının en mahrem yerlerinde dolaştığını hissedebiliyordu. Daha önce ne bir hemşirenin, ne anne babasının, ne bir aşığının görmediği şeyleri görüyordu. Bu anlamda gerçek bir bakireydi Rebecca. Bedeninin böyle incelenmesine kızması gerektiğini biliyordu. Ama kendinden geçmiş, fazlasıyla erkeğin etkisi altına girmişti. O karanlık, hipnotize edici gözleriyle ona sahip oluyordu. "Bu dünyada üç şey doyumsuzdur," diye mırıldandı Mehdi. "Çöl, mezarlık ve güzel bir kadının çiçeği." Rebecca'yı tekrar kendisine döndürdü ve hala önünde tuttuğu ellerini kibarca açtı. Kasık tüylerine dokundu. "Bunlar tüy değil, altın iplikler. İpek gibi, bürümcük gibi, yumuşacık sabah ışığı gibi." Hayranlığı o kadar açık ve şiirseldi ki hafifçe ayırdığı dış dudaklarına dokunuşuna kızmamış, hatta hoşlanmıştı Rebecca. Kendi isteğiyle bacaklarını biraz daha açtı. "Buranı asla temizleme," dedi adam. "Sana bu konuda özel bir izin veriyorum. Bu ipek yolunamayacak kadar güzel ve değerli." Mehdi Rebecca'yı ellerinden tutup sekiye yanına çekti ve sırt üstü uzattı. Dizlerini kaldırdı ve arasına girdi. Yüzünü eğince ne yapacağını anlayan Rebecca şaşırmıştı. Nazira bu konuda onu uyarmamıştı. Bunun tam tersi olacağını sanıyordu. Sonra olanlar aklının hayalinin almayacağı şeylerdi.
Adam kesinlikle bir sanatçıydı. İçgüdüleri mükemmeldi. Rebecca adeta tükendiğini hissediyordu. Sanki ölüp ölüp dirilmekteydi. Sonunda neredeyse ölümcül bir ıstırapla haykırarak Seki'ye devrildi. Terden sırılsıklam olmuştu. Tir tir titriyordu. Düşünme ya da hareket etme yeteneği kalmamıştı. Aklı başından gitmişti. Sanki sadece bedeninin esiri olmuştu. Spazmlarının ve içindeki fırtınanın yatışması sanki bir ömür sürdü ve sonunda adamın fısıltıyla söylediklerini duyabildi. Kulağına fısıldadığı halde sesi sanki uzaklardan geliyor gibiydi.
Tıpkı çöl ve mezar gibi.
Mehdi hafifçe güldü. Rebecca ise adamın tekrar okşamaya başladığını hissedene kadar öylece yattı. Gözlerini açtığında ise bir sürprizle karşılaştı. Erkek de onun gibi çıplaktı şimdi. Dirseğinin üzerinde doğruldu ve adamı inceledi. Sırt üstü yatıyordu. Ona yaptıklarından sonra tüm iffet ve utanç duyguları silinmişti. Kendini aynen adamın yaptığı gibi onun bedenini inceler buldu. İlk şaşkınlığı onun neredeyse tamamen kılsız olmasından kaynaklanıyordu. Vücudu yumuşak ve adeta kadınsıydı. Penrod ya da Ryder'ınki gibi kaslı ve sert değildi. Gözleri aşağı kaydı. Organı dikleşmişti ama küçük ve pürüzsüzdü. Kabarmış mavi damarlar görünmüyordu. Sünnetli başı çıplak ve parlaktı. Çocuksu ve masum görünüyordu. Rebecca içinde anaç duygular kabardığını hissetti. O çok güzel dedi ama bunu söyler söylemez adamın değerlendirmesini aşağılayıcı ve kadınsı bulup erkekliğinin hakarete uğradığını düşüneceğinden korktu. Ama endişelenmesine gerek yoktu. İçgüdüleri yine onu yanıltmamıştı. Mehdi ona gülümsüyordu. Sonra Nazira'nın öğüdünü hatırladı. Efendi ve hükümdar, ona da en azından bana davrandığın kadar kibar davranabilirsin. Benim için bu akla hayale gelmez bir onur olur. Mehdi dişlerinin arasındaki boşluğu ortaya çıkaracak bir şekilde gülümsüyordu. Başlangıçta beceriksiz ve çekingendi Rebecca. Belli ki adam bunu bekaretine yormuştu. Onu yönlendirmeye başladı. Onun hoşlandığı şeyi yaparken Rebecca'yı cesaretlendirecek şeyler mırıldanıyor ve başını okşuyordu. Rebecca aşırı hevesli davrandığında adam hafif bir dokunuşuyla dizginliyordu onu. Rebecca kendini yaptığı işe kaptırmıştı. Ödülü de ne kadar uçucu da olsa onun üstünde bir güç ve kontrol sahibi olma duygusuydu. Sonunda adam hareketlerini hızlandırması için uyardı ve birden Rebecca erkeği rahatlattığının kesin deliliyle baş başa kaldı. Bir an için ne yapacağını bilemedi ama Nazira'nın hemen yutmasıyla ilgili öğüdünü anımsadı ve çabucak dediğini yaptı. Nil'in çamurlu sularında gezinen bir yayın balığı gibi Penrod Ballantyne'da kendini ondurmanın kalabalık yan yollarına, çıkmaz dar sokaklarına ve harap kulübelerine salmıştı. Görünmez olmuştu. Kıyafetini ve görünüşünü neredeyse her gün değiştiriyor, kah deve çoban oluyor, kah perişan bir dilenci kılığına bürünüyor ya da mahallenin delisi gibi davranıyordu. Yine de dikkat çekmeden sonsuza kadar bu kentte kalamayacağını biliyordu. Sonunda kendine kent dışında işler bulmaya başladı. Bir keresinde hayvanlarını kıyıdaki küçük köylere satmaya götüren bir deve tüccarının yanında çalıştı. Bir keresinde de Mavi Nil'den Habeşistan sınırına giden ticari bir tekneye katıldı. Omdurman'a döndüğünde asla iki gece aynı yerde uyumamayı kural haline getirdi. Yakup'un uyarısı üzerine ne Nazira ile ne de gerçek kimliğini bilen başka bir kişiyle temas kurmadı. Wat Hakma ile de sadece Yakup aracılığı ile görüşüyordu. Rebecca'nın kurtarılması ile ilgili hazırlıklar hiç bitmeyecekmiş gibi uzadıkça uzuyordu. Wat Hakma sadece para ve sabırla aşılabilecek bir sürü engelle karşılaşıyordu. Yakup her seferinde deve almak, muhafızlara rüşvet vermek, rehber kiralamak ve diğer ufak tefek şeyler için daha fazla para gerektiği haberiyle geliyordu. Sonunda Penrod'un kabarık cüzdanı boşalmaya yüz tutmuştu. Haftalar aylara dönmüş ve yıpranmış asabi bir adama dönüşmüştü. Çoğu zaman tek başına esirleri kaçırıp onlarla birlikte Mısır sınırına gitmeyi düşünüyordu. Ama artık bunun ne kadar anlamsız olacağını biliyordu. Mehdi'nin zenanası içeriden yardım almadıkça aşılamaz bir kaleydi. Ve dervişler Omdurman'a girip çıkan yabancılar üstündeki baskı ve kontrollerini her gün biraz daha arttırıyorlardı. Penrod tek başına nispeten özgürce dolaşabiliyordu ama dikkatle hazırlanmadıkça bir grup kadınla birlikte bunu yapamazdı.
Sonunda kentten birkaç kilometre ötede çöldeki bir kireç taşı kayasının altında küçük bir mağara keşfetti. Bir zamanlar dindar bir münzevi yaşamıştı mağarada. Yaşlı adam öleli yıllar olmuştu ama halk arasında kötü bir şöhreti olduğu için kimse gelmiyordu ve Penrod orada kendini oldukça güvende hissediyordu. Mağaranın arkasında sadece bir veya iki kişiyle bir çobandan satın aldığı küçük keçi sürüsünün günlük ihtiyacına yetecek bir su akıntısı vardı. Penrod hayvanları çöldeki yaşamına bir açıklama getirmesi için almıştı. Mağaradan omdurmana yürüyerek 2-3 saatte varılıyordu. Böylece geceleri yiyecek bir şeyler ya da amcasından haberler getiren Yakup'la da bağı kesilmemiş oluyordu. Çoğu zaman Yakup da birkaç gün mağarada kalıyordu ve Penrod onun arkadaşlığından hoşlanıyordu. Binbaşı Harding'in Metemma'da armağan ettiği Avrupa tipi kılıcı açıkça taşıması imkansızdı. Çok fazla dikkat çekerdi. Kılıcı tekrar çıkarmak ve belki bir gün binbaşı Harding'in eşine götürebilmek üzere çölde belli bir noktaya gömmüştü. Yakup'tan bir Sudan palası bulmasını istedi ve her gün onunla egzersiz yapmaya başladı. Yakup onu görmeye geldiğinde yoldan geçen bir tüccarın veya meraklı bir çobanın gözlerinden uzak kalmak için mağaranın önündeki vadiye dalıyorlardı. Pala kullanmak da öyle ustalaşmıştı ki yarım günlük bir çalışmanın ardından Yakup çenesinden terler süzülerek palasını bıraktı. "Yeter abadan Rijidi" diye feryat etti. "Allah adına yemin ederim bu ülkede kimse palanızın karşısında duramaz. Bu çeliğin ustası oldunuz iyice." Mağaranın alçak girişine oturup dinlenirken Penrod, "Amcandan ne haber?" diye sordu. Haberlerin iyi olamayacağını biliyordu. Olsaydı Yakup gelir gelmez anlatırdı zaten. "Amcam Mehdi'nin vezirlerinden biriyle anlaşmak üzereymiş ve her şey yakında hazır olacakmış. Ama 3 gün önce vezir başka bir olay yüzünden yakalanmış. Hazineden para çalıyormuş. Mehdi'nin emri üzerine tutuklanmış ve kafası kesilmiş." Yakup elden ne gelir türünden bir hareket yaptı ve efendisinin yüzünün öfkeyle karardığını gördü. "Ama ümitsizliğe kapılmayın. Doğrudan haremde görevli hem de daha güvenilir başka bir adam var. Hem de bu işi yapmaya istekli." "Bırak tahmin edeyim," dedi Penrod. "Amcam bir 50 sterlinlik daha istiyor." "Hayır efendim," Yakup bu tahminden incinmişti. "Sadece 30 istiyor." 15 veririm ve her şey en geç yeni ay çıkana kadar hazır olmazsa omdurmana gelip onunla bir daha konuşacağım. Gelirken uzun palamı da sağ elimde taşıyor olacağım." Yakup bir süre ciddi ciddi düşündükten sonra aynı ciddiyetle yanıt verdi. "Bence amcam teklifinizi kabul edecektir." Yakup'un tahmini doğru çıktı. 4 gün sonra Münzevi'nin mağarasına geri döndü. Daha uzaktan sırıtmaya ve bağırmaya başlamıştı. "Efendi, her şey hazırlanıyor." Penrod'un yanına gelince devesinin semerinden aşağı kaydı ve efendisine sarıldı. "Son derece onurlu ve güvenilir biri olan amcam, söz verdiği gibi her şeyi ayarladı. Al Cemal ile kız kardeşi ve tabii Nazira, 3 gece yarısı sonra idam alanının nehre bakan ucundaki eski caminin arkasında bekleyecek. O gün erkenden omdurmana dönmeniz gerek. En iyisi keçilerinizi güderek tek başınıza gelmeniz. Ben de sizi kadınlarla buluşacağınız yerde karşılayacağım. Su tulumları, yemek ve hayvan yemi yüklü 6 tane güçlü, dinç deve getireceğim. Sonra ben, yani kurkusuz Yakup, bir sonraki deve değişim yerine kadar size rehberlik edeceğim. Mısır sınırına kadar 5 kere hayvan değiştirilecek. Böylece rüzgar gibi gidebileceğiz. Mehdi cariyelerinin haremden uçtuğunu öğrenene kadar biz kaçmış olacağız." Mağaranın gölgesinde oturup Wat Hakman'ın Yakup'a anlatmış olduğu tüm ayrıntıların üstünden geçtiler. Böylece Abadan Rijit tüm paranızın akıllıca harcandığını ve erkekler arasında bir aziz ve bir prens olan sevgili amcama güvenmemeniz için bir neden olmadığını göreceksiniz. 3 gün sonra Penrod birkaç parça eşyasını toparladı, palasını kınıyla birlikte giysilerinin altına sokuşturdu, başını ve yüzünü türbanla sardı, keçilerine ıslık çaldı, nehre ve kente doğru yürümeye başladı. Yakup ona bambu kamışından bir flüt vermişti ve geçen aylar boyunca Penrod kendi kendine flüt çalmayı öğrenmişti. Keçiler de ona alıştıkları için uslu uslu peşinden geliyor, arada bir notayı yanlış çalarsa meleyerek itiraz ediyorlardı. Omdurman eteklerine güneş batmadan bir saat kadar önce varmak istiyordu ama biraz erken gitti. İlk binalara 1 kilometre kadar kalınca keçileri otlasınlar diye saldı ve kendisi de yolun kenarına oturup beklemeye başladı. Sarınıp sarmalanıp kestiriyormuş gibi yapıyordu ama aslında cin gibi uyanıktı. 6 eşeklik bir kervana odun yüklemiş yaşlı bir adam geçti yanından. Penrod uyuklarmış gibi yapmaya devam etti ve adam 1-2 selam sözü mırıldanıp yoluna gitti. Kısa bir süre sonra Penrod darbukalara eşlik eden düğün şarkıları duydu. Bu geleneksel şarkılar tanıdık gelmişti. Sonra kentin güneyindeki en yakın köyden gelen bir düğün alayı ortaya çıktı. Gelin alayın tam ortasında yürüyordu. Tepeden tırnağa kadar örtülüydü ve çeyizinin parçası olan altın mücevherler, gümüş paralar şıngırdıyordu. Konuklar ve gelinin erkek akrabaları şarkı söyleyip el çırpıyorlar ve Mehdi bu tür törenleri yasaklamış olduğu halde danslar ediyor, gülüyor, geline müstehcen öğütlerde bulunuyorlardı. Penrod'un yol kıyısında oturduğunu görünce ona da takıldılar. ''Gel ihtiyar, bırak o bitli hayvanlarını da eğlenceye katıl.'' ''Yiyebileceğinden fazla yemek olacak. Hatta bir yudum arak bile içebilirsin. Yıllardır unuttuğum bir tat.'' Konuşan adam gizemli bir sırıtışla küçük bir su tulumunu gösteriyordu. Penrod titrek bir sesle cevap verdi. ''Bir kez ben de evlenmiştim ve başka bir masumun aynı belaya düşüşünü izlemek istemem.'' Adamlar kahkahalarla güldü. ''Seni ihtiyar çakal seni.'' ''Bizim şu bahtsız kuzene istekli bir dişiyle nasıl başa çıkacağını öğretebilirsin.'' Sonra Penrod tüm konukların geniş, aşırı gelişmiş kılıç ustalarına has omuzlara sahip olduğunu fark etti. Üstelik adamlar silik köylüler gibi değil, savaşçılar gibi kasıla kasıla yürüyordu. Gelinin çıplak ayaklarına baktı, tek görünen yeri oydu, ayaklarının iri ve düz olduklarını fark etti. Kına yakılmamıştı, tırnakları kırık ve gayri muntazamdı. Pek de bakire gelin ayağına benzemiyor diye düşündü. Gizlediği palanın kabzasını yakaladı. Palayı kınından sıyırmasıyla birlikte ayağa fırlamıştı. Ama düğün alayındakiler etrafını sarmışlardı o arada. Penrod tüm yönlerden üstüne doğru gelirken hepsinin silahlarını çekmiş olduğunu gördü. Şaşkınlıkla bunların pala değil ağır sopalar olduğunu anladı. Düşünmesine fazla zaman kalmadan adamlar üstüne saldırdılar. İlk gelenin boğazına palasını saplayıp öldürdü ama daha palasını geri çekmeye fırsat bulamadan arkadan omzuna bir darbe yedi ve kemiğinin kırıldığını hissetti. Yine de kafasına yediği ikinci darbeye kadar tek elle dövüşmeye devam etti. Derken bir darbede arkadan böbreklerine indi ve bacakları yerden kesilmeye başladı. Ancak omzunu kıran adamın göğsüne bir pala hamlesi yapabilecek kadar dik kalabildi. Sonra kafasının içinde büyük demir bir kapı kapandı ve fırtınanın önüne kattığı bir okyanus dalgası gibi karanlık çöktü üstüne. Penrod tekrar kendine geldiğinde nerede olduğunu ve başına ne geldiğini bilemiyordu. Yattığı yerin yakınlarında doğum yapan bir kadının iniltileri geliyordu. ''Neden şu aptal orospu çenesini kapatıp veledini başka bir yerde doğurmuyor?'' diye merak etti. Ağrıyan başına biraz saygı gösterilmeliydi. Dün gece içtiğim ucuz içkiden olmalı diye düşündü. Sonra birden kafatası zonkladı ve iniltilerin kendi kurumuş ağzından çıktığını fark etti. Ağrıya rağmen gözlerini açmaya çalıştı ve leş kokulu bir yerde çamurların üstünde yatmakta olduğunu gördü. Ellerini ağrıyan başına götürmeye çalıştı ama kolu hareket etmedi. Sadece başka bir ıstırap duydu. Öteki elini kullanmaya çalıştı bu sefer ama bir şakırtı oldu ve ancak o zaman bileklerinin birbirine zincirle bağlanmış olduğunu anladı. Acıyla ve dikkatle sağlam tarafına doğru döndü. İyi, göreceli bir söz diye düşündü sersemlemiş bir şekilde. Vücudunun her bir kası ve siniri ayrı ıstırap veriyordu. Bir şekilde kendini iterek oturur pozisyona geçti. Hareket ettiği için başındaki ağrı daha da artmıştı. Bir süre geçsin diye bekledi. Sonra durumunu değerlendirmeye başladı. Ayak ve el bileklerindeki zincirler köle zincirleriydi. Köle tüccarlarının ülkenin her yerinde kullandığı malzemelerdendi. Ayaklarındaki zincir çamurun ortasındaki bir demir çubuğa bağlıydı. Zincirin boyu kapıya ya da yüksekteki yegane pencereye ulaşamayacağı kadar kısa tutulmuştu. Zincirin uzanabildiği yerlerde dışkı ve kusmuk izleri vardı. Yakında bir tıkırtı duydu ve aşağı baktı. Koca gri bir sıçan pis zemine kendisine doğru bırakılmış darı ekmeklerini yiyordu. Zinciri oynatınca hayvan ciyaklayarak kaçtı. Ekmeğin yanında toprak bir testi görünce ne kadar susamış olduğunu fark etti. Yutkunmaya çalıştı ama ağzında tükürük kalmamış ve boğazı kurumuştu. Oldukça ağır olan testiye uzandı. İçmeden önce kuşkuyla koklayarak içinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Nehir suyu olduğuna ve kaynatıldığı odun ateşinin kokusunu alabildiğine karar verdi ve kana kana içti. Yine de kurtulabilirim diye düşündü acıyla. O sırada bir hareket duydu ve tepedeki pencereye baktı. Birisi parmaklıkların arasından onu izliyordu ama başını hemen çekmişti. Tekrar su içti ve kendini biraz daha iyi hissetti. O sırada hücre kapısı açılmış ve içeri iki adam girmişti. Cübbe giyip türban takmışlardı ve palaları ellerindeydi. ''Kimsiniz siz?'' diye buyurgan bir tavırla sordu Penrod. ''Efendiniz kim?'' ''Sen soru sormayacaksın.'' dedi biri. ''Sana emredilene kadar konuşmayacaksın.'' Arkalarından başka bir adam daha gelmişti. Daha yaşlıydı, sakalı ağarmıştı ve doğulu bir doktorun taşıdığı türden malzemeler taşıyordu. ''Hoş geldiniz, Allah sizi korusun.'' diye selamladı Penrod adamı. Doktor ters ters kafasını salladı ve cevap vermedi. Çantasını kenara koyup Penrod'un yanına geldi. Kırık olup olmadığını anlamak için Penrod'un kafasını muayene etti. Tatmin olmuş görünerek işine devam etti. Bir bakışta Penrod'un sol tarafında sorun olduğunu anlamış gibiydi. Dirsekten tutarak kolu kaldırmayı denedi. Acı çıldırtıcıydı. Penrod dişlerini sıkarak bağırmamayı başardı. İlgiyle izleyen iki muhafıza o zevki vermek istemiyordu. Ama yüz hatları çarpılmış, alnından terler süzülmeye başlamıştı. Arap doktor kolu indirdi ve pazılarını yokladı. Parmaklarıyla kırık kemiğin olduğu tarafa sertçe bastırınca Penrod kendini tutamayıp inledi. Doktor başını salladı. Penrod'un galla biyasının kolunu kesti ve omzunu keten sargılarla sardı. Sonra kolu desteklemek için bir askı hazırladı. Ağrı hemen azalmıştı. ''Allah'ın ve peygamberin inayeti üstüne olsun.'' dedi Penrod ve doktor hafifçe tebessüm etti. Cebindeki kaymak taşı şişeden boynuz bir kupaya koyu pekmezimsi bir sıvı doldurup Penrod'a uzattı. Penrod zehir gibi acı sıvıyı içti. Doktor tek kelime etmeden aletlerini toplamış ve gitmişti. Ertesi gün ve daha sonraki 4 gün boyunca da gelmeye devam etti. Her ziyaretinde muhafızlar su testisini dolduruyor ve bir parça yiyecek bırakıyorlardı. Ekmek dilimleri ve güneşte kurutulmuş balık. Bu gelişler esnasında ne doktor ne de muhafızlar konuşmuşlardı. Kimse Penrod'un selamlarını da almıyordu. Doktorun verdiği acı ilaç Penrod'u yatıştırıyor ve ağrılarına, şişlerine iyi geliyordu. 5. günkü muayenesinden sonra doktor yapmış olduğu işten memnun görünüyordu. Boyundaki askı yeniden düzeltti ama Penrod bir doz daha ilaç isteyince hoşnutsuz bir şekilde başını salladı. Doktor hücreden çıkınca Penrod, onun muhafızlara alçak sesle bir şeyler söylediğini duydu. Ama sözcükleri anlayamamıştı. Ertesi sabah ilacın etkileri kaybolmuş ve Penrod berrak ve net bir zihinle uyanmıştı. Kolu da sadece kaldırınca sızlıyordu. Gözlerini parmaklıklara dikip birer birer açıp kapatarak başındaki darbenin kalıcı bir izi olmuş mu diye kontrol etti. Görüş bozukluğu ya da çift görme sorunu yoktu. Sonra yaralı kolunu çalıştırmaya başladı. Önce sadece yumruğunu açıp kapayarak ve dirseğini bükerek basit hareketler yaptı. Sonunda dirseğini yatay olarak kaldırmayı başarabilmişti. Suskun doktorun ziyaretleri kesilmişti. Bunu iyiye yordu. Sadece muhafızlar gelip yemeğini, suyunu çabucak bırakarak gidiyorlardı. İçinde bulunduğu belayı değerlendirecek bol zamanı oluyordu. Prangalarının kilitlerini kontrol etti. Basit ama işlevseldiler. Mekanizma yüzyıllar boyunca gelişmiş ve incelmişti. Anahtar veya bir çubuk olmadan açmasına imkan yoktu. Sonra nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Pencereden sadece bir parça gökyüzü görebiliyordu. Seslerden ve kokulardan bir sonuç çıkarmaya çalıştı. Hala omdurmanda olduğunu biliyordu. Sadece toplanmayan çöplerin kokusundan değil, geceleri nehrin tatlı çırpıntısını da duyabiliyordu çünkü. Hatta tekne kaptanlarının yelken değiştirirken seslenmeleri bile hafiften kulağına çalınıyordu. Günde 5 kez yeni caminin imamı insanları namaza çağırıyordu. ''Haydi kendi iyiliğiniz için namaza, duaya, Allah yücedir, Allah'tan başka tanrı yoktur.'' Bu ipuçlarıyla yerini kesin olarak saptayabilmişti. Camiden yaklaşık 300 metre ve nehirden de 50 metre uzaktaydı. İdam alanının sağında olması gerekiyordu ki bu durumda Mehdi'nin sarayı ve haremi de hemen hemen aynı uzaklıkta demekti. Yönünü anlamasına biraz da pencereden içeri kadar gelebilen rüzgar yardım etmişti. Çürüyen cesetlerin bulunduğu idam alanından esince güçlü oluyordu. Bu da kabaca bir üçgeni tamamlamasını sağlamıştı. İçinde kötü bir hisle Beyt el-Mal'ın yanında Beja kabilesinin yani eski düşmanı Osman Atalan'ın kalesinde olduğuna karar verdi sonunda. Sonra bunun nasıl olabildiğini bulmaya çalıştı. Aklına ilk gelen Yakup'un ihaneti oldu. Günlerce bu teoriyle boğuştu ama bir türlü kabul edemiyordu. O kısık gözlü yaramaza kaç kez hayatını emanet ettim şimdiye kadar diye düşünüyordu. Eğer Yakup beni dervişlere sattıysa Tanrı da yok demektir. Prangasıyla çamurlu zeminde bir takvim yaptı. Böylece günleri sayabiliyordu. Onu götürmek üzere gelişlerine kadar tam 52 gün saymıştı. İki muhafız ortadaki demir kazığa bağlı zincirleri çözdüler, kol ve bacaklarını prangalı olarak bıraktılar. Bu şekilde yürüyebilir ama koşamazdı.